Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün sizlerle birlikte yanımızda bir misafirimiz var. Gazeteci Abdurrahman Bey. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
Aynı Beledi. Podcast.
İyiyiz, teşekkür ederiz. Abdurrahman Bey ile bugün özel bir konudan bahsedeceğiz. Kendisi Suriyeli ama Türk vatandaşlığınız var sanırsam.
Evet.
Aynı zamanda Suriyeliler ve Türkler ile ilgili meseleler, problemler konusunda da Twitter'da aktif bir şekilde haberler paylaşıyor, bilgiler veriyor, insanları bilgilendirmeye çalışan bir gazeteci, araştırmacı aslında. Bugün Abdurrahman Bey ile birlikte af meselesi üzerine konuşacağız. Suriyelilere af getirildiğinde neden Suriyeliler geri dönmüyor? Ya da 11 yıl içerisinde kaç kere af geldi ve bu afların aslında arka planında, arka yüzünde neler yatıyordu? Affa inanıp aslında gidenler oldu mu? Başlarına neler geldi? Bunlardan bahsedeceğiz.
Şimdi öncelikle af sayısı olarak kapsamlı af dediğimizde 11 tane oluyor. Daha da genele baktığımızda 18 veya 20 af şeklinde değerlendirebiliriz. Bir kere afları konuşmadan önce afın ne olduğunu, önce af kavramını doğru yorumlamak gerekiyor. Şimdi af normalde mağdurun bir seçeneği. Yani bir mağdur isterse onu mağdur edeni affedebilir. Ama Suriye'de maalesef şu an bulunduğumuz konjektörden dolayı mağdurlar affediliyor ya da affedildiği konuşuluyor ya da iddia ediliyor. Dolayısıyla önce bu yönünü yorumlamak gerekiyor. Onu da geçtiğimiz zaman ya da onu da kenara bıraktığımız zaman Esad rejiminin çıkardığı aflar ne kadar samimi, ne kadar gerçek onu bir kere bakmak lazım. Yaklaşık 1,5 ay önce benim şahsen kuzenini tanıdığım bir kişi Türkiye'den Suriye'ye dönüyor. Ve bu kişiden şu an haber alınamıyor. Ailesi dahi bu konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığı zaman uyarılıyor. Yani
kim tarafından uyarılıyor peki?
İstihbarat tarafından, Esad istihbaratı tarafından. Yani hem katliamlar devam ediyor, tutuklamalar devam ediyor. Hem de bu konunun konuşulması yasak.
Çünkü tamamen konuşulması yasak.
Konuşulması yasak. Çünkü bir diktatörlükten bahsediyoruz. Yani biz sizi affetmiyoruz. Diktatörlüğe karşı çıktığınız için affettiğimizi ama söyleyeceğiz. Ve siz geleceksiniz. Sizin işte hayatta kalıp kalmayacağınız tamamen bize bağlı. Biz istersek
bizim elimizde.
Öldürebiliriz. İstersek de gerçekten affedebiliriz. Şimdi bir kere şuna dikkat çekmek istiyorum. Ya bir insan samimi olduğunda bir şeyi 18 defa söylemez. Yani mesela şimdi ben size desem ki ben Galatasaray'ı tutuyorum. Yani sizin bu bilgi hakkında bir şeyiniz olmaz. Yani bir tereddüdünüz olmaz. Tamam Galatasaray'ı tutuyorum.
Tamam sen Galatasaray'ı tutuyorsun.
Ama ben gelip bakın ben Galatasaray'ı tutuyorum. Bak gerçekten Galatasaray. Bak yemin ediyorum hep söylüyorum tamam. Yani ne oldu? Dolayısıyla burada bir ısrarla bir yalanı inandırmaya çalışması var rejimin. Ve bu yalan tamamen yani Suriyeliler tarafında yalanlanıyor. Ama şöyle bir durum var. Türk toplumunda yeterince bu konu dile getirilmiyor ya da doğru anlatılmıyor. Haberlere sadece şu çıkıyor. Esad af çıkardı.
Şimdi ben size bir Türk olarak şey diyeyim mi? Sorularımı ileteyim mi? Sen bir tabii. Suriyelisin. Yani siz pardon. Bir Suriyelisiniz. Ben de bir Türk'üm. Tamam mı? Ben size soruyorum. Esad af çıkarmış doğru mu?
Yanlış.
Ama öyle deniyor. Ama adam söyledi. Adam çıktı açıklama yaptı. Sonrasında siz neden peki gitmiyorsunuz? Neden gidip ülkenizi savunmuyorsunuz? Neden askere gitmiyorsun? Af çıkmışsa neyi bekliyorsun Türkiye'de? Türkiye sana çok mu rahat, bedava oturabileceğin ya da askere gitmeden hayatını sürdürebileceğin zaten mültecilik haklarının verildiği bir yer
askerlikle
mi?
Askerlikle ilgili şöyle bir durum var. Normalde askerlik çok onurlu bir meslek. Yani çok da güzel bir şey. Meslek de demeyeyim, görev diyeyim. Yani ne bileyim oğlu böyle askerlik yapanı tebrik ederler. Nasıl hali, durumu geldiğinde gittiğinde uğurlarlar, geldiğinde
tabii,
de tebrik
ederler. Tabii davulzurnayla uğurlanır,
evet.
Mevlütlerle.
Şimdi bu durum Türkiye'de mevcut ama Suriye'de mevcut değil. Neden? Şimdi Türkiye'de şerefli bir ordudan bahsediyoruz. Kendi topraklarını, sınırlarını, insanını koruyan bir ordudan bahsediyoruz. Çocukları koruyup teröristlere karşı mücadele eden ve teröristlere karşı dahi insanlık, elinden geldiğince insanlık uygulayan bir ordudan bahsediyoruz. Ama Suriye ordusu, tırnak içinde Esad ordusu, maalesef öyle değil. Yani Esad ordusu teröristlere karşı çok müsamaha gösteren, kendi insanına karşı. Bakın Suriye'de en az affedilen kesim kim? Gazeteciler. Ya inanın bugün silah taşımış, böyle savaşlar yaşamış, rejimle savaşlar yaşamış insanlar bile gerçekten affedilebilir ya da en azından ne bileyim yani yurt dışındaysa mesela onunla uğraşılmayabilir. Ama gazeteciler inanılmaz bir baskı aldı. Ya gazeteciye dokunamadıkları, ulaşamadıkları zaman onun ailesine dahi tehditler. Şimdi öncelikle Türkiye Suriye meselesinde Suriyelilere gerçekten en çok sahip çıkan ülke oldu. Yani bir kere biz Türkiye'ye geldiğimizde canımızı kurtarmış olduk. Ve bunun sonrasında işte bana maaş verdiler, bilmem faturamı ödediler, bunlar detay. Yani bir insan canını kurtaran birine karşı minnet duygusu taşımak zorunda. Fakat Suriyeliler Türkiye'de yıllardır medyada anlatıldığı gibi işte ekmek elden, su gölden hiçbir şey ödemiyorlar şeklinde yaşamıyorlar gerçekten. Bir Suriyeli şu an işsiz kalsın, hiçbir yerden maaş almıyor, hiçbir yerden yardım almıyor.
Birçok kriteri var. Bu kriterleri önce bir aşmanız lazım, sonra almanız lazım.
Evet, benim bu zamana kadar alıyorsunuz? 220 lira kişi başı, yani aylık 1000 lira. Yani bu ekonomik şartlarda zaten hiçbir şey değil. Yani bir insan... Ya ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Suriyeliler gerçekten ekonomik sebeplerden dolayı Suriye'ye dönmüyor olsaydı, Suriyelilerin bir kere çok büyük bir kısmı Suriye'de ev sahibi. Ama burada kiracı. Hani her şeyi kenara bıraktım. Hı hı. Orada ev sahibi yani bir kere. Toprakları var. O zaman neden dönmüyorlar? Demek ki mesele ekonomik değil. Mesele can güvenliğiyle ilgili. He, ekonomik sebeplerden dolayı bulunanlar var mı? Çok az söylemek istiyorum. Marmarita Festivali görüntüleri ortaya çıktı. 14 Ağustos'ta Suriye'de Humus kentinde bir festival yapıldı. Bu festivallerde paylaşılan görüntülerde Suriye güllük güllistanlık. İnsanlar oynuyor. Böyle ne bileyim çok güzel kostümler var. İnsanların giydiği, insanlar gülümsüyor vesaire. Fakat bu olaydan sadece 5 gün sonra 19 Ağustos'ta Elbap'ta bir katliam yaşanıyor. 20 kişi öldürülüyor ve 50'ye yakın yaralı oluyor. Ama maalesef bu Elbap katliamının görüntüleri Marmarit'e kadar konuşulmuyor. Yani Suriye bugün sanki Suriye, bazıları şöyle anlatıyor. Sanki Suriye böyle bir ilçe ve o ilçede eğer her şey okeyse o zaman sorun yok. Hayır.
Şöyle, benim size sorduğum soru yine. Af getirildi. Bu affa inanmadınız mı, inandınız mı ya da sebepleri nelerdi gidip gitmemenizin?
Şimdi öncelikle çoğu Suriyeli bu af meselesini yüzsüzlük olarak tanımlıyor. Yani affedecek biz olacağız diyor. Dediğim gibi bu konuyu kenara bıraksak bile, yani bu tamam bu argümanı kenara bırakalım. Samimi bir af değil. 100.000 tutuklu var. Eğer af samimi olsaydı neden insanların dönmesini bekliyor? Tutuklu olanları çıkarabilir mesela.
Genel hafta tutuklular çıkarıldı. Mesela otobüslerle dışarı çıkarıldı. Mesela
kaç kişi?
O görüntüleri de görmüştüm. Şimdi benim bunu söylememdeki sebep şey değil. Bak onları çıkardı, gördünüz mü? Hani affettiler gibisinden değil. Affettikleri kişilerin, dışarı çıkarılan kişilerin de ben hangi durumda olduğunu gördüm. Belki siz daha iyi biliyorsunuzdur diye size hani bu konuyu açtım.
Yani akli dengesini kaybedenler çok. Ne bileyim 100 kilo girip 30 kilo, 35 kilo olarak çıkanlar çok. O insanların bir kısmı ailesiyle dahi konuşamıyor öyle bir durumda. Yani içeride yaşadıklarından dolayı. Ve yine de sonuçta sanırsam 500 kişiye yakın insan affedildi. Yani 100 bine göre bu %1'in dahi altında. Hı hı. Yani gerçek bir af varsa o zaman bu 100 bin tutuklunun tamamının çıkması lazım. Hadi tamamı demeyelim de %70'inin 80'inin çıkması lazım. Yani şöyle bir durum var. Bakın bugün barıştan söz ediliyor. Yani Esad rejiminin hak etmediği bir barış aslında. Yani şöyle düşünün, bir hırsız bir yeri çalıyor. Sonra biz bu hırsıza diyoruz ki tamam yani sen bizi affediyorsun, sorun yok. Ama o diyor ki ben çalmaya devam edeceğim. Yani mantıklı değil bir kere. Bir katil var, bu katil hala öldürmeye devam ediyor. Öldürdüğünü dahi itiraf etmiyor. Ya yalandan da olsa şu kişiler sivil öldürdü. Ben bunlara, bazı diktatörler bunu yaptı mesela. Kendini kurtarıp başkaları, işte bunlar sivil öldürmüş. Bunları biz
yalandan da olsa böyle evet, söyleyin yani mi diyorsunuz yalan, yani?
Söyleyin de demiyorum, bu dahi yok diyorum. Yani bu dahi yok. Dolayısıyla yani Esad'ın yaptığı aflar bence palvara. Hiçbir gerçekçiliği yok. Ve hala katliamlara devam ediyor. Dönenler de, son aylarda dönenlerden bahsediyorum. Birçoğu şu an dediğim gibi haber alınamıyor. Bu konuyla ilgili de birçok uluslararası örgüt ya da işte kuruluş diyeyim, bunun belgelenmesini ve medyaya yansımasını şu an çalışıyor.
Yani, ama medyaya yansısa da mesela zamanında katliamların birkaçı da medyaya yansıdı, fotoğraflar görüldü. En fazla bir hafta konuşuldu ve sonrasında bu fotoğraflar da videolar da unutulup bir sonuca varılmadan üstü kapatılmış oldu. Ve yine aynı noktaya geri dönüldü. Affedecek mi, geri dönecekler mi, ne olacak Suriye meselesi. Tekrar oluyor, tekrar bir katliam oluyor, tekrar baş noktaya geri dönüyor. Yani bu bir döngünün içerisinde, yani ben şahsen kendimi bir döngünün içerisinde gibi hissediyorum. Ve evet, bunun sonucu artık şu noktaya gelelim artık sizinle. Türkiye'de Suriyeli meselesi var.
Doğru.
Doğru mu? Bu döngünün içinde de biz de sürekli Suriyeliler trend oluyor, düşüyor. Trend oluyor, evet, düşüyor. Doğru mu?
Doğru.
Ya katliamlardan dolayı güzel bir trend oluyor, yani onu destek olmak amaçlı. Ya da başka bir Türkiye'deki meseleden dolayı, maalesef ki öldürülmeler, ölmelerden dolayı kötü bir şekilde trend olup tekrar bir daha 3 gün sonra unutuluyor.
Ama şöyle bir durum var. Hiçbir katliam bir Suriyelinin yaptığı bıçaklama ya da haydutluk olayının %5'i kadar dahi konuşulmuyor. Yani bugün evet, Tadam'ın katliamı görüntülerini internette böyle topladığı etkileşimi toplasanız bir tane olay vardı, böyle palayla saldıran bir Suriyeli. Yani bunun %10'u kadar bile toplamda etkileşim toplamamış. Çünkü şöyle bir durum var.
Bu sosyal medyanın yüzü.
Sosyal medyanın yüzü ve bazı odakların siyasi veya maddi çıkarlar için Suriyeliler meselesini kart olarak kullanmaları. Ya ben şahsen Suriyeliler meselesinin siyaset üstü olması gerektiğini düşünüyorum. Benim en yakın arkadaşım İyi Parti mesela.
Hı hı.
Yani en yakın arkadaşlarımdan birisi diyeyim. Şimdi başkalarını üzmeyelim. İyi Partili ve bana diyor ki bak hepsi gitsin ya da sen kal diğerleri gitsin falan şeklinde. Ya ben de ona diyorum yani şimdi Abdurrahman senin için nasıl bir şeyse ya bir değerse, başkaları için de böyle değerli insanlar, değerli Suriyeliler.
Oldu artık 10 sene içinde yani, artık oldu.
Bakın, okul arkadaşlıklarından bahsediyoruz. Evliliklerden, komşuluklardan, yani bunlar kolay aşılacak şeyler değil. Ve bir dönüş olsa dahi 10 yıl sonra Türkiye'ye işte arkadaşlarına, akrabalarına, ne bileyim komşularına belki ziyarete ya da İstanbul'u özleyip, ben şahsen düşünüyorum mesela. Ben İstanbul'dan 5 gün ayrıldığım zaman bile çok özlüyorum. Vallahi Adana'ya
kaç senedir buradasınız?
Ben 7 yıldır.
7 yıldır buradasınız. Kaç yaşınızdan beri yani yaklaşık?
19 yaşındaydım.
Yani gençliğinizi burada evet, geçiriyorsunuz evet, diyebiliriz yani. Yani
üniversiteyi burada okudum, arkadaşlıklarım oldu. Yani insanlar, bakın şöyle bir sıkıntı var bugün. Bir tarafı, yani tamamen suçu bir tarafa bıraktığımız zaman yanlış yapmış oluyoruz. Bakın benim birçok Suriyeli arkadaşım da artık her şeyi ırkçılığa bağlıyor. Yani ırkçılıkla hiç alakası olmayan bir olay bile yaşandığında, örneğin bankaya gidiyor, işte işlemini yapmıyorlar. Ya da metrobüste biri kızmış, işte ona denk gelmiş. Ne bileyim hani tamam
bir şekilde
kötü bir
ayağına
şey.
Ayağına bastı diye kavga etmiş.
Mesela bu yanlış, kesinlikle yanlış bir şey ama orada bunun motivasyonu ırkçılık değil. Yani her olayı da ırkçılığa bağlamak da yanlış. Suriyeliler meselesinde her Suriyelinin yaptığını da tüm Suriyelilere genellemek yanlış. Aslında bu iki hatayı biz yaptıkça bu iki toplumun arasını daha çok açacağız. O arayı açmaya çalışanlara da hizmet edeceğiz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken daha çok benzerliklerimizi veya yakınlıklarımızı anlatmak ve görmek.
Aslında birbirimizi insan olarak görüp, yani o kimlikle, sosyal kimlikle bakmadan önce karşımdaki bir insan olarak görüp o şekilde davranmak. Ben metrobüste gerçekten bir Türk'le de, yani hani niye ben bir Türk'le de kavga ettim, bugün Türk'le kavga ettim, bugün Suriyeli'yle kavga ettim, bugün karşıma bir Afgan çıktı diye isimlendiriyorum mesela. Neden kalkıp böyle normal bir şekilde konuşmuyorum? Yani niye, kim bana bu ayrımı yaptırıyor? Ve hani neden benim aklımda bu böyle yer edindi? Yani bu akılda yer edinen şeyi aslında önüne geçebilirsek hani daha çok çözüm odaklı konuşabiliriz.
Ve önüne geçmeliyiz de, çünkü yani bugün çok ciddi tehlikeler var. Ya çocuklar bile, siz düşünün, 10 yaşındaki bir çocuk haberlerde Suriyeli şunu yaptı, Suriyeli bunu yaptı. Ya da Suriyeli çocuğu düşün. Türkler Suriyelilere böyle yapmış, işte orada bilmem ne ırkçılık yaşanmış. Yani bu çocukları bizim düşünmemiz lazım.
Toplumsal huzur.
Evet, yani
bu toplumsal. İleride toplumsal huzura çok büyük bir darbe koyar. Yani şöyle, bu çocuklar nasıl büyüyor okulda? Okuldaki sıra arkadaşını ırkçılık yaparak. Evet. Kendisi bilmiyor, ben ona ırkçılık yapıyor. Gerçekten ben şu an ona bile ırkçılık yapıyor diyemem. Çünkü evet. O onu duydu ve çocuk neyi duyarsa onu yapar.
Aynen.
Zamanında bizim siyah tenli arkadaşlarımıza, siyah tenli bile değil, doğu tarafından gelen arkadaşlarımıza Kara Fatma şakası yapılıyordu mesela. Yani Kara Fatma biliyor musunuz ne demek olduğunu?
Yani yok.
Bir böcek çeşidi. Hamam böceği aslında. Biz onlara mesela Fatma, ismi Fatma olana bile ayrımcılık yapıp Kara Fatma diye böyle o kişinin...
Kırıcı bir
ayrım ya da bir söylenti, bir söz söylüyorduk. Yani bu insanın doğasında var. Bu fıtratta var. Ben size de söylüyorum, bizi de bıraksalar, bizi de bir konuda salıverseler, bizim de ikinci tarafımız çıkar. Bizim kesinlikle. De o insan olmayan aslında, çünkü fıtratımız da var gerçekten.
Doğru.
Yani bir iPhone telefonun bedava satıldığını duyan kişi bir insanı ayağın altına ezip geçebiliyorsa,
evet,
bana kimse bir şey anlatmasın.
Genellemeye karşı çıkarsak bu sorunu tamamen ortadan kaldırırız. Çünkü her şey genellemeyle başlıyor.
Evet.
Yani Suriyeli, bir Suriyeli ya da bir kişi yaptı değil de Suriyeliler yaptı. Ya da bir Türk ya da işte biri yaptı değil de Türkler yaptı dediğimizde, bu genellemeyi yaptığımızda insanların bilinç altına aslında burada bir mesaj veriliyor.
Evet, sırf bu yüzden hatta yurt dışında Türklerin ırkçı olduğu konuşuluyor. Türkler ırkçıdır.
Yani evet, son bir yazda, şimdi şöyle bir durum var. Turizm biliyorsunuz çok önemli bir ekonomik şey, yani ekonomi açısından çok önemli bir şey Türkiye için. Şimdi son birkaç ayda işte hani ne diyelim, bir dalga mı diyelim? Yani gittikçe
milliyetçilik diye sanılıp,
evet,
ırkçılığa dayanabilecek bir söylenti aslında. Ya ne milliyetçilik ne ırkçılık. Hı. Milliyetçilik diye sanıyor insanlar ama ırkçılığa dayanan bir davranışta bulunuyor.
Evet. Bu. Onu diyelim. İşte bu dediğimiz şeyin bir artışı var son zamanlar. Yani her ne kadar inkar etmeye çalışsak da bu bir artmış durumda. Ve bu gerçekten turizm açısından Türkiye'ye ciddi zararlar verdi. Yani Türkiye'nin bir kere bugüne kadar gerçekten Türkiye'nin imajı hep, yani Osmanlı'dan beri.
Hep bakın, top.
Evet. Tabii. Yani Osmanlı'dan beri Osmanlı kapısını herkese açmıştır. Ve Osmanlı'da ırkçılıkla ilgili farklı yerlerde ırkçılık açık ve aleni bir şekilde yapılırken bile Osmanlı'da böyle bir durum yoktu. Ve Türkiye'de de gerçekten mesela şu an Afrika ülkelerine giderseniz, ya en çok böyle sevdiğiniz ülkeleri sorarsanız Türkiye evet, Türkiye hep çok sevilen bir ülke yani bu açıdan. Şöyle bir durum var mesela. Bir de ırkçılıkta ayrım durumu var. Örneğin Antalya Belediyesi Rusça bir hesap açmış.
Hı
hı. Ben bunu beğendim. Çok Rus var orada.
Hı hı.
Sorun yok. Yani ülke elden gidiyor falan diyenleri...
Meselesi değil bu yani.
Evet, ama şimdi şöyle düşünün. İstanbul Arapça, yani İstanbul Belediyesi'nin Arapça bir hesap açtığını düşünün. Ve ona gelecek tepkileri düşünün. Ya burada ırkçılık içinde bile bir ayrımcılık söz konusu. Ama şöyle bir şey var. Siz ırkçılığa yol açtığınız zaman, onu teşvik ettiğiniz zaman bu bir yerde durmuyor. Yani onu da söylemek
o
lazım.
O ilerler aslında. Tabii ki de yani geçenlerde bir gazeteci eşiyle birlikte Taksim'de mi?
İspanyol. Evet.
Bir gazeteci.
Aynen, Suriyeli sanıp dövmüşler.
Sanıp ne demek ya? Yani sen o kişiyi o zaman karakteriyle ilgili bir problemin yok. Evet, o sadece tipi, doğduğu yer veya tipiyle aynen. ilgili veya dış görünüşüyle ilgili bir sorunun var. Bu ayrımcılığı yapıyorsun ama sen bir yerde ona inanıyorsun. Yani o dille senin alıp veremediğin ne? Dil neden oluşmuş? İnsanların birbiriyle anlaşabilmesi için. Evet. Bak ne güzel siz Türkçe öğrenmişsiniz ve çok güzel öğrenmişsiniz bu arada. Şu an şokum. ve biz sizinle anlaşabiliyoruz. Ben Arapça bilseydim sizinle yine anlaşabilmek için konuşacaktık.
Evet, yani dil aslında bir zenginliktir. Mesela bugün ben 4 dil biliyorum. İspanyolcayı öğrenmek istiyorum. Onu öğrenme istememin sebebi de dünyada İspanyolca konuşan 900 milyon insan var. Ben bu 900 milyonla iletişim kurmak istiyorum. Benim okulumda bir Ekvadorlu var. Erasmus. Erasmus'la gelmiş. İngilizce anlaşabildik tabii ama ben orada İspanyolca bilsem o da böyle Türkiye'de bir Suriyelinin İspanyolca konuşmasını falan görse ve konuşsak orada çok harika olacaktı. Şöyle bir eleştiri de yapalım. Öz eleştiri olsun. Hı hı. Yani Suriyelilere yönelik. Yani gerçekten biz Suriyelilerde şu dil öğrenme meselesinde biraz sorunlar var. Yani
evet mesela dil, çoğu niye Türkçe bilmiyor? Hı.
Yani dil öğrenen de yani şunları öğreniyor. Gittim, geldim, yaptım. Yani şu aşamaya gelmiyor. Ben herhangi bir konuda kendimi anlatabilecek seviyede olayım motivasyonu maalesef yok. Ve bu da iki şeye bağlı aslında. Ya bunlar bahane değil. Yani gerçek. Biri çok uzun çalışma saatleri. İkincisi de insanlar burada bir istikrar görmüyor. Biz her anda işte sınır dışı edilebiliriz ya da işte Suriye'de durum düzelip de biz gidebiliriz. Ama ben yine de söylüyorum ya burada Türkiye'de 3 ay dahi kalacak olsan öğren. Ne olacak? Yani gitsen bile sen ülke yani her nereye gidersen git orada Türkçeyi kullanabilirsin.
Sen gününü, zamanını kiminle geçireceksen, kiminle konuşacaksan, hayatını nasıl idame ettirebileceksen onu öğrenmek zorundasın zaten.
Şimdi askerlik konusunda insanlar eline silah alıp yani Suriyeliler eline silah alıp kendi insanına komşusuna, arkadaşına karşı kurşun sıkmak istemiyor. Bunu yapmak istemiyor. Yoksa ülkede böyle bir iç savaş yaşanmasa, ülkede Türk ordusu gibi şerefli ve milleti temsil eden bir ordu olsa insanlar katılacak. Yani bu konuda çok eksiklik var. Ve genel olarak Suriyeliler meselesinde bugüne kadar daha yeni yeni böyle değişiyor bu durum. Ama Suriyelilerin yani aşırı derecede bir temsilcilik eksikliği var.
Kendini yani anlatma eksikliği iletişim, diyebiliriz.
Şimdi hem iletişim konusunda sorun yaşanıyor, hem dil konusunda, hem de medyada yani bugüne kadar baktığımızda yeterince bence yer verilmedi. Yani neye? Özellikle Suriyeliler konusunda. Mesela şöyle söyleyeyim, ben televizyonda Suriyeliler konusunun tartışıldığını en az 100 kez gördüm. Hiçbir tanesinde bir Suriyeli dahi yoktu. Yani konu... Konu Suriyeliler ama bir tek Suriyeli yok mesela.
Yok mesela.
Bunu konuşacak.
Bu çıkanlar da oluyor. Mesela Suriyeli olup çıkanlar da oluyor ama şunun bir diğer tarafı da var. Onu da söylemek lazım. Televizyona kimse kolay kolay çıkmaz.
O da var.
Nasıl ki siz şu an dediğiniz istihbaratlardan alınan bilgiler bilmem neler geri dönüş dönebilir miyiz dönemez miyiz kim olursa olsun bunun korkusunu yaşıyordur. Ya şimdi o tarafta da hani şey tabii diye tabii. mi belki... istiyorlardır. Belki konuşulsun, orada tartışılsın istiyorlardır. Kabul edilmiyordur. Evet. Şimdi bunun başka bir yüzü var.
Yok bu yavaş yavaş aşılıyor yani. Yavaştan temsilcilik konusunda bir
aslında
artış
bizim
var.
Bütün medyamız Suriyeli olmuştur
siz,
ondan.
Sizi orada ayrı tutuyoruz. Çok sağ olun. Güzel bir bu açığı yok yani, kapatmaya
gerçekten
çalışıyorsunuz.
Bazen şey oluyor böyle Suriyeliler trend olmayınca veya medya konusu olmuş günübirlik veya haftalık diyeyim. Şey diyoruz Allah Allah bugün Suriyeliler veya neden? Afganlar neden acaba şey değiller, gündem evet. değiller. Yani ama gerçekten bugün de gündemde tutma meselesi insan hakları olarak gündemde tutulabilir. Kesinlikle. Ama siyasete gerçekten ben de karşıyım. Evet. Evet böyle olmaması lazım. Dilinize sağlık.
Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Şöyle bir şey söylemek çok buyurun. Keyif aldım. Çok güzel
çok
bir sohbet oldu.
Çok
başarılarınızın devamını diliyorum. Söz hakkı verdiğiniz, tanıdığınız için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok şeref duyduk. Çok sağ olun. Sınır etkisini dinledik. Bugün sizlerle Suriyelilerin genel olarak meselesinden konuştuk. Bir Suriyeli bir gazetecimizle birlikte. Af konusuna da değindik. Bazen siyasete de biraz ucundan değindik, değinmedik. Ama tamamen amacımız insan hakları üzerine konuşmaktı. Ve inşallah kendimizi anlatabilmişizdir. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.